Kıymetli seyircilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim Mesnevi ile İlahi Aşk programında huzurlarınızdayız. Sağlık sıhhatle bu hafta da huzurlarınıza gelmek kısmet oldu. Hazreti Pir'in Mesnevi-i Manevisi'nde bizlere öğütlediği, bizlere nasihatlarını inşallah hep beraber az sonra hocamızdan dinleyeceğiz. Hangi halde olursanız olun, hani gelenekçi olsanız da, şimdiki tabirle fütürist başka bir şey olsanız da, köyde olsak da, şehirde olsak da, hangi halde olursak olalım hayatımıza, kendi algımıza mutlaka buradan da bir pay çıkartabileceğimizi düşünüyoruz. En azından şimdiye kadarki 30 küsür programda bunu test edecek demeyeyim de hani tespit edecek kadar vaktimiz, fırsatımız ve seçeneklerimiz oldu. Hocam inşallah bu payımızı da bu hafta almak üzere yine Mesnevi'nin böyle kapısındayız.
Evet efendim. Biz yine hamdü senamızı, Cenab-ı Hakk'a hamdü senamızı gönülden kalpten yapalım. Ve Risalet Menahi sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salatü selamlarımızla beraber Tume gumara bedan şehbari nist ba keriman kerha düşvar nist diyerek sizin de buyurduğunuz gibi aslında hayatın içinden konuştuğumuzu, aşkı, muhabbeti biz yücelterek bu güzelliklere, ahlaki güzelliklere çok ulvi alemlerden nazar edilmesi gerektiğini söyleyerek söze başlasak da bu mananın bize inzal ettiği, tenezzül ettiğini unutmamak. Yani hayatımızda yaşamak için söylendiğini hatırlatıyoruz. Aslında yine başta okuduğumuz Tume gumara bedan şehbari nist. Ba keriman kerha düşvar nist. Bunlar o kadar ulvi güzellikler, o kadar yüce güzelliklerdir ki sakın yaşayamıyoruz zannetmeyin. Zaten size bize kalsa yaşanmaz. Ama kerim olanlar istemeden verdikleri, ihtiyacı gördükleri için bu manayı bizim hayatımıza ve sahamıza indireceklerdir. Eyvallah. Şart nedir? Dinlemektir. Haddini bilmektir. Edeple kulak vermektir. Ve beyitleri o şekilde bize işaret ettiğini fark etmektir. Eyvallah. Şimdi şurada kalmıştık hatırlarsanız geçen programda. Hekimi gaybiyi, gayblerden kendisine gelen hekimi. Neye gayblerden gelmişti bu hekim? Hem kendi hayatımızda bir şeyleri başaracağız diyoruz. Hem de niye gayblerden medet umuyoruz gibi bir yaklaşım içerisinde olunabilir. Efendim bu işe Allah'ı karıştırmayın. Bu işe gayb alimini karıştırmayın. İşte benim muktedir. Benim böyle yapan, şöyle yapan diye bakılabilir. Hatta maalesef bu tesirden İslami ilimlerle meşgul olduğu halde etkilenen kişiler vardır ki tarihteki itizal yani mutezile mezhebine kayan bir tarzları vardır. Kul yapar Allah öyle bilir. Yani her şeyden kul mesuldür noktasında. Kula bir sorumluluk yükleyelim. Böyle her şeyi tevekkülle, kaderle, bilmem neyle izah edip sorumluluğundan kaçmasın. Allah işte bu dünyayı bize vermiş. Yap kardeşim sensin mesulü. Hani biraz daha zorlarsan. Yani Allah bu işte yok biz varız diyecek kadar bile neredeyse ileri gidecekler. Şimdi iş öyle değildir. İnsan bu alemde, maddi alemde belli bir çerçevede bulunan fakat mana aleminden beslenen bir varlıktır. Eyvallah. O yüzden gayba itimat eder, görmediklerine itimat eder ve oradan kendi gördüğünden bile daha emin şekilde hareket ettiği için de ona mümin denir. O mümin oradan destek almaya da beslenmeye de başlar. Çünkü öteki türlü bu hayatı bundan ibaret diye düşünürsek, sadece buradan ibaret diye düşünürsek, burada yapılanların burada kısıtlı kaldığını düşünürsek, zaten herhangi bir şeyleri yapabilmek, başarabilmek mümkün de olmayacaktır. Çünkü bu alem kevn-ü fesat alemidir. Devamlı yapboz alemidir. Hiç uğraşmayalım daha iyidir. Fakat şu an görmediğimiz ama aslında bize gaip fakat hak katında ve hakkaniyet olarak hazır bulunan bir aleme hazırlık yapmak elbette hayatımızda bu ahlakı yaşamak için bir fırsat doğuracaktır.
Eyvallah.
Bu girizgahı yapmış olalım. Siz yine bir işaret ediyorsunuz. Hatırlatma var herhalde.
Hem de buyurun. Şu anda izleyicilerimiz belki bu girizgahla beraber şöyle geçen haftadan konuştuklarımızı da tekrar bir hatırladılar hocam. Belki eklemek istedikleri bir notları da olacak müsaadenizle. Evet. Hemen iletişim bilgilerimizi sizlere bir kez daha hatırlatalım. mesnevi@tvnet.tv.tr mail adresimiz. Evet hocam, baş köşedeydi.
Evet, şimdi peki nasıl elde ediliyor? Baştan başladık, bir dinle meselesi var. Dinlede bir edep dedik. Konuşan varsa, sana anlatan varsa bir dinlemek, bir edepten bahsedildi. Ama biz bu arada edebi konuşurken geçen hafta şunu siz açtınız aslında, çok güzel açtınız. Yani her makamında edebi kendisine göre değişiyor. Mesela bir yerde dinlemek edep olduğu zaman o edebi anlatacak bir kişinin konuşması da edep. O da edebe dahil. Peki bunlar nasıl oluyor? Edebin bu kısmına işaret edip hemen bu haftaki mefhumumuza geçmemiz lazım. Çünkü şöyle demişti. Pürs pürsan berkeşi deş ta besadır. Goft genci yaftem ahir be sabır. Dedi ki padişah, onu baş köşeye çıkartarak, efendim badetah tahtına oturtarak dedi ki, ben şimdi sabırla beraber hazineyi buldum. Sabır lazımmış bana.
Eyvallah.
Çünkü padişahın bir yetişme süresi var. Ve bu belli bir zaman sonra bir cariye meselesi var. Cariye de hemen neticeyi almak yolunda aceleci davrandı ama bu arada bir şeyleri tecrübe etti. Dua etti, dua ederken de sabretti. Duasının cevabını aldı, yine sabretti. Oturdu, pencere önünde bekledi. Daima onu gözetledi ve gözetti. Sonra geldi o zat ve dedi ki, ben sabırla bu makamı buldum. Sana sabırla kavuştum. Hazineye sabırla kavuştum. Şimdi burada sabra bir küçük temas edeceğiz. Tabii kıymetli seyircilerimiz, ben sabrı biraz anlatacağım deyince eyvah gitti artık, bugün de ders gitti diyecekler ama yok. Öyle yapmayacağım, sadece hatırlatacağım. Sabır, ilaç ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar doğru yolda bulunursa bulunun, sabır olmadan bunların netice vermesi imkansız. Aynı edep gibi sabır da her makama göre değişen bir özellik gösterir. Sabır, hareketsiz kalmak değildir. Zalimin zulmüne karşı müdahale etmek, usulüne uygun ona çıkışmak, o zulmü bertaraf etmek bir sabırdır. Nefsin isteklerine karşı durmak sabırdır. İbadet taati yaparken kuvvet göstermek, sebat göstermek sabırdır. Anlayışsız insana anlatmak için sabırla ona devamlı telkinde, irşatta bulunmak bir sabırdır. Öğrenemiyorum, benim aklım almıyor, ben edeplenemeyeceğim demeyip öğrenmek için devamlı olarak gayret etmek bir sabırdır. Sabır hemen hemen bütün adalet sisteminde, yani adaletle alakalı bütün hükümlerde ve ibadet taatla alakalı, davranışlarla alakalı bütün hükümlerde kendisini gösterir. Sabır, gaip olan nimetlerin hazır olması için de gereken süreye işaret eder. Sabır, bizim bu dünyada kalmamız da bir sabır şeklidir. Bu dünyada eziyete maruz kalsa da daha güzeli yaygınlaştırmak için sabretmek. Her şeyini güzelce yapmaya gayret edip Cenab-ı Hakk'ın aşkıyla dopdolu olan bir kalbin yine sabretmesi gerekiyor. Niçin? Allah'a vasıl olması için.
Eyvallah.
Kendi hayatını sonlandıramaz. Kendi kendine bitti diyemez. Allah'ın kendi üzerindeki hükmünü icra ederken bir kişinin bunu bilerek, buraya çok dikkat edin, bilmeden yaşaması sabır değil. O biraz eşeklik. Boşuna yük çekmek. Bile bile, idrak ederek bu hareketleri göstermek sabırdır. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
O sebepten dolayı bir, affedersiniz, hayvanın aç kalması, susuz kalması, yük çekmesi sabır değildir. Yani yük yüklenmiş bir merkep gördüğünüzde, aa bak gıkını bile çıkarmıyor. Görüyor musun, eşeğe ne kadar sabırlı denmez. O orada zaten onu çekmeye maruz kalıyordur. Sabır, işin önünü ve sonunu hesap ederek, Allah'ın rızasını düşünerek en uygun hareketi yapmak için o fiilde, o zamanda, o mekanda sana biçilen o takdirde bile bile hareket etmek sabırdır.
Hocam ibadet taatte dediniz, orayı algılayabildim ama adaletle ilgili kısımda sabır.
Ha, adalet şu Mustafa Bey. Şimdi adalet dediğinizde bütün ne kadar güzel amel varsa hepsini adalet olarak düşünebilirsiniz.
Güzel amel.
Güzel amel.
Eyvallah.
Mesela 5 vakit namazı kılmak aynı zamanda bir adalettir. Yani adalet nedir? Bir şeyin yerinde olmasıdır. Eyvallah. Hayatınızda Allah'ın kendisi için size verdiği o amel saatini, vaktini değerlendirdiğinizde siz aynı zamanda adil bir insan olmuş olursunuz.
Eyvallah.
Bunun mefhumu muhalifi ne? Namaz kılmayan bir insan zalim bir insan olmuş olur. Çünkü bir şey yerinde kaim kılmıyor. Ben kimseye zarar vermem deyip namaz kılmayan bir insan zalimdir. Neden? Nefsine zalimdir. Yapması gereken işi yapmıyordur. O da bir adaletsizliktir. Onun karşılığı zulümdür. Allah ona da vücut verecek o sebepten. O zulme vücut vereceği için cehennem ateşinden bahsediliyor. Ha, kılmadın gel bakalım yakacağız seni demek değil o. Yerinde yapmadığı için, o yerinde yapmayışın vücut bulmasına cehennem, yerinde işin yapılmasına da vücut bulmasına cennet deniyor. Anlatabildim mi acaba bilmiyorum.
Estağfurullah.
Cennetlik ve cehennemlik alemlerin gidişini burada bize hazırlayan ve ahirette de bunu hazırlayan o kudretin çizgisine de kader deniyor. Allah'ın bu kaderi çizene, takdir edene de Allah deniyor. Allah'ın da bir ismi Kadir zaten. Eyvallah. Öyle değil mi efendim?
Eyvallah.
Şimdi burada bir sabır meselesi var. Cariyenin rahatsızlığı, sabır aynı zamanda neyi gösterdi ona? Sabırla beraber, o sabrıyla beraber istediğinin aslında boyut değiştirdiğini gördü. O sabırla beraber alem, gaybi şey kendisine açıldı. Ama bak kaç türlü sabır var. En önce musibete sabretti. Musibete sabretti. Nimetle imtihan olundu cariyeyle. Sonra ne oldu? Tedavi sürecinde ne olursa olsun bir netice almak için ona da sabırla, bilerek, idrak ederek bekledi. Sonra Allah'ın huzuruna gittiği ağlaması, istiğfar etmesi, orada sabit kadem olarak gaybtan kendisine bir işaret geldi. Onu da sabırla bekledi. Anlatabiliyor muyum? İşte sen benim sabrımın neticesisin. Nihayet sabır ile gerçek hazineyi buldum diyerek sabrın bir başka tarifinde yapmış oldu. Demin anlattığımız tarifinde yapmış oldu. Yani Rabbim dur bakalım bu hususta bana ne gösterecek? Ben elimden geleni yaptım ama Allah bana ne gösterecek diye devamlı bekleyerek ve onu gözeterek hareket etmeye, beklemeye sabır deniyor.
Eyvallah.
Bir şey söyleyecek.
İnci mercan hazineleri vardı daha evvel dağıttığı, teklif ettiği. Şimdi o hazinelerden sonra gerçek hazineyi buldum.
Çok güzel.
Hazine de değişmiş oldu.
Aynı zamanda ne olmuş oldu? Biz orada inci mercana ne dedik? İnci mercana ne dedik? Aynı zamanda gözyaşı ve kanlı gözyaşlarıdır.
Eyvallah.
Allah kapısında ısrarla gözyaşı döken bir insan neticede ne olur? O damla damla akıttığı gözyaşlarının bereketini Allah ona hazine gibi, inci mercan gibi geri döndürür. Eyvallah. Zayi olmaz. Allah için gözyaşı dökülünce zayi olmaz. Evet. Aynı zamanda o kalbi fark etmek, o aşkı bulmak, insanın biraz gözyaşlarıyla çektiği sıkıntılarla da paraleldir desek pek yanlış bir şey söylememiş oluruz. Zaten bu sıkıntılar neticesinde olgunlaşmaya, kemale gitmeye o sürece çile deniyor. İlk başta anlatmıştık bunu. Bedene sirayet eden, sadece bedenle alakalı olan, bedeni zevklerden mahrum kalmakla veya sıkıntıya düşmekle hissettiğimiz duyguya acı deniyor. Ruhi olarak çektiğimiz sıkıntılara ızdırap deniyor. Izdırap aynı zamanda devamlı böyle tazelenmesi, vuruşunu hissettirmesi vardır. Kalbi rahatsızlık, kalpte de bir darp vardır böyle. Izdırap oradan gelir. Kalbi, ruhi meseledir yani. İnsanı olgunlaştıran ve pişiren ızdırabı da çile deniyor. Çile insanı aşka, aşkta kemale ve insanı kokuşmuşluktan efendim çeksen uzayacak, bıraksan kokacak bir çamur halindeyken bunu ateşe atmayıp da aşkın ateşinde pişirmeye de aşk ve çile deniyor. Eyvallah. Ve bu biraz ızdıraplı oluyor.
Hocam bu konuyu çok uzatmayacağım dediniz ama şimdi biz sabrı da yanlış biliyormuşuz demek ki. Çünkü hani gözyaşıyla o belki süre kısalır ya da bulmasına vesile olur dediniz de hani sabır diye zihnimizde ya da hayatımızda gördüğümüz şey başına bir şey geldi. Bir musibet, bir sıkıntı, bir dert, bir keder. Ağladı, feryat etti, figan etti, yakındı, dövündü. Sonra elden bir şey gelmedi. Buna sabrediyorum. Artık bu geldi. Hani burada nasıl bir tarife muhtaç
yani
burası?
Yani o zaman sabrı biraz açmak icap edecek.
Biraz hocam.
Biraz açmak icap edecek. O zaman şunu da söyleyelim. Buyurun. Demin verdiğimiz merkep misali gibi. İnsanın zaten eliyle değiştiremeyeceği bir şeye ben ne yapayım, çaresiz sabredeyim demesi sabır değil. Yine bir şeydir ama, bir güzelliktir. Çünkü en azından akıl alametidir. İnsan olduğunu o yüzden işaret eder. Yani akılsızlık, düzeltemeyeceğin bir şeyde feryadı figan etmek, boşu boşuna ağlamak, etmek veya kabullenmek. Yani ne bileyim, zaten düzeltemeyecekse akıllılık alametidir ama sabır değildir. Burada sabırdaki incelik şu. Bir şey yapabilecek alternatiflerin varken tercihini Allah'ın razı olduğu şeyden yapıp onun için onu kullanmaya sabır deniyor.
Hocam nasıl bulacağız peki o tercihi?
O tercihi zaten Allah bize rahmetiyle, merhametiyle, Kur'an ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıyla bildiriyor. Efendimizin o ahlakına bir insan itibar eder de hele hele içinden de ona muhabbetini ortaya koyar ve ya Rabbi bana imdad eyle derse Allah muhakkak surette onun kalbine neyi nasıl yapacağını ilham ettirir. Aynı padişahta göstermesi gibi. Gayb aleminden ona gösterir. Fakat ona ulaşmak için sabır lazımdır. Hani Yusuf Aleyhisselam'ı düşünün. Sure-i Yusuf'ta. İnni ra'eytu ahade aşara kevkeben ve şemse vel kamera ra'eytuhum li sacidin. Babasına öyle diyor. Babacığım diyor, ben çok eminim, gayet net gördüm deriz ya. Güneş ve ayı ve onunla beraber 11 yıldızı bana secde ederken gördüm. Şimdi gördün ama görmek de bir anda oraya geçmek olmaz ki. O gördüğüne erişebilmek için sabır lazım. Hepsi sabrettiler. Onlar kardeşler olarak sabrettiler. Baba, anne ona göre sabretti. Hazreti Yusuf da kendisine verecek emaneti göre fevkalade sabretti. Burada Allah'ın rızasına uygun hareket etmek meselesi var. Ve hep tercihlerini ondan yana kullandı. Yani Yusuf suresini bu hususta zikredebiliriz. Nitekim Yusuf suresinde iki yerde fesabrun cemil geçer. Güzel sabır. Yani bir şeylere eliyle muktedir olduğu halde Allah'ın o hususta ne yapacağını Allah'tan gözeterek beklemek. Bu sadece metanet istemiyor, sadece azim istemiyor dikkatini çekerken, çekerse. Sizin söylediğiniz gibi, buyurduğunuz gibi Allah'tan haberdar olmayı getiriyor. Allah'tan haberdar olmayan, rızasından haberdar olmayan bir adam neyine sabredecek? Nereden bilecek neye sabrettiğini? Yakınlık istiyor. Ama o yakınlıkla beraber aslında sabır daha da zorlaşıyor. O sebepten dolayı Mustafa'cığım biraz tezat gibi geliyor insanlar ama değil. Allah'a yakın kulların sabretmesi daha da üstün dereceye işarettir. Yakın olanların sabretmesi daha üstündür. Anne babadan misal vereyim. Çocuk okula gidiyor, ediyor. Çocuğun okula giderken gelirken bir sıkıntısı vardır. Yani her çocuk için talebelik meşakkatlidir. Okula gider, gelir, işte ders çalışır vesaire yapar. Ama bak düşünün, siz de bir babasınız. O çocuk o okula giderken anne babanın o durumu bilmesiyle beraber aslında o çocuktan daha çok meşakkat çekerler. O çocuğun meşakkatini de çekerler. O çocuğun okuldaki halini de merak ederler. Hayatıyla da meşgul olurlar. Onlar daha sabırlılardır. Fakat isteseler yapamayacağım ben bu işi deyip bir anda kestirip atabilirler. Anne babanın sabretmesi çocuğun sabrından daha kıymetlidir. Neden? durumu daha yakinen bilir çünkü.
Eyvallah.
Yakın olanların sabretmesi hem güçtür aslında. Yani sorumluluk sahibi daha kimse hesap sormayacağı halde vicdani bir sorumluluk, o ilimle gelen bir sorumluluk taşırlar. Ötekisi biraz hamallıktan dolayı da sıkıysa gitmesin dersin yani. Anne baba mecbur değildir halbuki çocuğunu okula göndermeye. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
O yüzden sabrı kıymetlidir. Peygamberlerin de sabrı kıymetlidir. Onlar daha yakın olduklarından, mevzuları daha muttali yaşadıklarından dolayı onların sabır göstermeleri, biz böyle basit ümmetlerinin sabır göstermeleriyle kıyas bile kabul etmez. Biz bir nevi mecburuz. Onlar birçok şeyin hakikatini bildikleri halde yine sabırla muamelede bulunurlar.
Eyvallah.
Evet. Devam edelim değil mi efendim?
Buyurunuz hocam. Birkaç dakikamız var bu bölümde.
Şimdi hazinenin bu şekilde oluşu ve bunu devam ediyor. Goft ey hadye-i hakku def-i hareç mani-i as-sabru miftahul ferac. Mesnevi'nin muhteşem güzel beyitlerinden, insanın hatırında kalabilecek beyitlerindendir. Böyle bir hani mülemma denilen yarı Farsça, yarı Arapça, yarı Türkçe, yarı Arapça, yarı Arapça, yarı Türkçe gibi beyitlerde mülemma deniyor. Daha evvel de bunu konuşmuştuk. Padişah hekime dedi ki, ey sabır sevinç kapılarının anahtarıdır. Hadis-i şerifinin manasının vücuda gelmiş olan hali. Şimdi bir kere hadisi alalım bu bölümde. Bitmeyecek anlaşılan.
Eyvallah.
Tamamlayamayacağız. Es-sabru miftahul farac. Es-sabru miftahul farac. Sabır sıkıntıların anahtarıdır. Sıkıntıların, zorlukların, darlıkların anahtarı sabırdır diyelim. Sonra da diyor ki, ey bu hadisi şerifin tezahür etmiş şekli olan hekim, hoş geldin. Senin kendi zatın zaten bu hadisin tecellisi olmuş. Manasına bir şey söylüyor.
Eyvallah.
Oldu mu efendim? Peki. Burada bir soluklanalım ve üzerine de konuşarak biraz hızlı gitmeye çalışalım inşallah.
Eyvallah. Kıymetli seyircilerimiz, geçen programda en son edepti. Şimdi sabır üzerinden devam ediyor mevzu. Azıcık sabredelim. İnşallah sonra geri kalanında neler dinleyeceğimize hep beraber bakacağız. Efendim devam ediyoruz Mesnevi ile İlahi Aşk'a. Şu anda televizyonlarını yeni açanlar vardır belki. TVNET ekranlarında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi kampüsündeki Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nden sesleniyoruz. Hocam bir hadisi şerif metninden şöyle birazcık bahsedip sonra da ara vermiştik az evvel.
Evet, sıkıntıların anahtarıdır. Miftah. Eyvallah. Kelimesi öyle, miftahul ferac. Darlıkların, sıkıntıların, zorlukların. Burada bazı lügat bilgileri de var ama aslında ona girmek istemiyorum. Çünkü televizyonda bunu anlatmak farklı olacak. Ama zaten sabır, bir insan sabrı hissediyorsa, sabretmesi gerektiğini hissediyorsa artık onun kurtulması, sıkıntıdan kurtulması çok yaklaşmış demektir. Bunu unutmayalım. Yani sabrı idrak ediyorsa, Allah'ın razı olduğu şekilde ki sabrı bir insan idrak ediyorsa aslında sıkıntıdan kurtulmasına çok az kalmıştır. Neden? Sabır bir rahmet işaretidir. Yani biz sabredip de kurtulduğumuzu düşünürüz. Tamam ama aynı, yine siz çok isabetli bir soru sordunuz dedim ya, hakikaten doğru yani, bu da bir tespit bu. Çünkü neden? Aslında sabra kavuşmanın kendisi rahmetin alametidir. Yani bir insan sabra erişiyorsa Allah'ın rahmetine gelmiştir o zaten. Allah'ın rahmetindedir. Yani sabır okula kaydolmak gibidir. Yani sabretmeyi akıl ettiyse bir insan, tamam artık onun için bir zarar olması düşünülmez. Çünkü bulunduğu konumda rızaya uygun hareket ediyor. Ve onun gerçekleşmesi için Allah'ı bekliyor. Allah'a işini havale ediyor. bu insanın kaybetmesi mümkün değildir ki. Dolayısıyla sıkıntılardan kurtulur demek aslında ne? Sıkıntı şudur. Allah'ın razı olmadığı bir işe müptela olmakla karşı karşıya olmak. Aman hocam, şimdi borçluyuz mesela. Darlık çekiyoruz, hastalık çekiyoruz. Şimdi bunun Allah'ın razı olup olmamasıyla alakası var denebilir. Evet, öyledir. Bir anne baba çocuğun hastalanmasına nasıl razı olmuyorsa Allah Teala bizim sıkıntıya düşmemize hiç razı değildir aslında.
Allah Allah.
Musibetler bizim tercihlerimizdir. Efendimiz de aynı. Hatırlayın Tövbe suresinin son ayetlerini. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَح۪يمٌ. Resulullah'ın sizin sıkıntı çekmenize hiç şey yoktur. Çok titrer sizin üzerinize. Sizin bir sıkıntı çekmeniz, sizin zorluk çekmeniz ona çok büyük gelir, çok zor gelir. Onun için büyük bir külfettir diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere duyduğu merhameti anlatıyor. O halde sabır aslında sıkıntılardan kurtuluşumuzun ilk müjdecisidir. Bir insana sabır geldiyse o kişi bir kere kârdadır. Peki kurtuluşu neye işarettir? Kurtulduğunu görmesine işarettir. Sabır kurtuluşun kendisidir. Sabırdan sonra bir insanın kurtuluşunu görmesi, ilmel yakin olan o saadetini aynel yakin görmesidir. Arz edebildim mi efendim?
Estağfurullah.
Evet. Yusuf suresini okurlarsa arkadaşlarımız bunu çok güzel anlayabilirler, fark edebilirler. Burada bir şeyi daha söylemek durumundayız. Biz dedik ki hani ayetler, hadisler bizim hayatımızda aslında var olan şeyleri beyan eder. Sabır, kanaat, mürüvvet gibi şeyler bizim hayatımızda bizim ad verdiğimiz, bizim elle tutulur halde gördüğümüz birçok şeyin temelinde bu ahlakın unsurları vardır. Madde, mananın yoğunlaşmış şeklidir. Madde, mananın veya maneviyatın veya batının, gizli olanın yoğunlaşarak görülecek noktaya gelmesidir. Madde, mananın yoğunlaşmış, tekasüf etmiş halidir eski tabirle.
Bu genel bir kural mıdır hocam?
Genel bir kuraldır. Madde olarak ne görüyorsak muhakkak manası vardır onun. Burada da ben seni bulmakla sıkıntılarımdan kurtuldum. O zaman seni bekledim, sabrettim. Kurtuluşumu bana getirecek olan adamı beklemekle ben zaten sıkıntılarımdan ne yaptım? Kurtuldum diyerek "Es-sabru miftahul ferac" işte sensin diyor. Hadisin metninde aramaya lüzum yok. Sıhhatli miymiş bu hadisi şerif? Değil miymiş diye bakmaya da lüzum yok. Karşımda sabrımla beraber kurtuluşumun anahtarı gelmiş. Sen o hadisi şerifin vücut bulmuş halisin diyerek ben seni okuduğumda Resulullah'ın müjdesini hatırlıyorum diyerek iltifatta bulunuyor. Evet. Ey likayi tu cevabı her sual müşkiles tu hal şevet bi kıyülü kal. Ey görünüşü çok güzel bir şey. Çok çok güzel bir şey. Ey likayi tu cevabı her sual. Ey görünmesiyle beraber her sualin cevaplandığı kişi. Sen öyle bir insansın ki ben sana soru sorayım da cevabını alayım da problemin bitsin. Öyle değil. Ey görünüşü her suali cevabı olan, her isteğimin cevabı olan Allah hekimi, Allah tarafından gönderilen zat. Suale ve cevaba hacet kalmaksızın insanın müşkülü seni görmekle bitiyor. Seni görmekle halloluyor. Nasıl bir şey bu ya?
Hocam hakikaten nasıl bir şey bu?
Şimdi bakın bu nasıl bir şey olduğunu anlamak için Efendimizin hayatı saadetine bakabiliriz. Sahabe-i kiramın birçok müşkülü var, birçok sıkıntısı var. Efendimiz'i gördüklerinde bu sualler halloluveriyor. Şimdi bunun iki yönü var Mustafa Bey. Ağız tadıyla anlatayım mı?
Estağfurullah, buyurunuz hocam.
Şimdi bunun iki yönü var. Nasıl suallerin cevabı, müşküller halloluyor veyahut? Yani hem cevap buluyor, karşılığını buluyor. Hem nasıl efendim bir görmekte bunlar halloluyor. Bunun iki yönünü biz biraz da maddenin, maddi sahadan, tekasüf etmiş halinden mananın cevaplandırabiliriz. Burada iki özellik var. Birincisi aşk. Bir insan bir kişinin cemalini her şeyinden çok sever ve özlerse onu görmekle beraber müşkülü kalır mı? Kalmaz. Bu dünyadan misal vermeyelim. Şu anda bize bitişik olan ama öbür dediğimiz aslında iç içe olan şu anda yaşadığımız dünyadan yani ahiretten haber verelim. Allah'ın cemalini gören bir kişi dünya endişesi, ahiret endişesi, cehennem ateşi, cennet makamı bunların derdi kalacak mı onda? Hayır. Neden? Allah'ın cemaliyle bunların hepsi feth olacak. Hepsi hallolacak. Neden? Aslında insanın bu hayatta aradığı tatminler, ahirette korktuğu şeyler, ahirette istediği derecelerin hepsinin temelinde Allah'tan gelip Allah'a gidişini başaramadığından dolayı farklı yollara sapması gelir. İstediği Allah'tır aslında. Kimisi Allah diye başka bir şey de onun aksetmiş halini görür, onu put edinir. Kimisi Allah der ama Allah'a ayrı, mülkünü ayrı. Çocuklarını ayrı, Allah'a ayrı zanneder. Etrafındaki malı mülkü kendisine verilen canı ayrı, Allah'ı farklı zanneder. Huzursuzluk buradan çıkar. Tefrikadan çıkar huzursuzluk. Adı üstünde ifsad olur, bozulur. İfsat neden olur? Tevhidin bozulmasından olur. İnsan ne çekerse tevhidin bozulmasından çeker. Aslında nedir? Ezelde iştiyakı Allah'aydı. Ey garip bülbül diyarın kandedir. Bir haber ver, gülizarın kandedir. Sen bu ilde kimseye yar olmadın. Var senin elbette yarın kandedir. Nerededir diye. Hani bunu konuşmuştuk ya bir keresinde.
Eyvallah.
Burada hiç kimseye yar olmaz. Neyi ister aslında bu ruh? Ruh peşinde koşturmaya çalışır. Tatmin olmaz. Dünya perest olan nefis, dünyaya saplanıp kalsa da yine bir yönü mutsuz olur. Neden? Ruh onu ebede koşturmak ister. Aslında kafir kızıl küfrünü icra ederken, abid secdegahında Allah derken hepsi Allah Teala'yı ister ama birisi Allah'ı nefsinden ibaret zanneder, birisi ruhunun koşturduğu yere gider. Aslında hepsi ebede ermek ister. Ebede ermek duygusunu nefsiyle sınırlayanlara Firavun ve Nemrut denir. Ebede ermek duygusunu ruhuyla destekleyen kişilere mümin denir, veli denir, sahabi denir, peygamber denir. Yoksa hepsi Allah'a koşmak ister. Anlatabildim mi acaba? Allah'ı nefsinden ibaret, nefis dairesinde görenler kafir olur. Gafil olur. Kendi anlayışlarını Allah, kendi anlayışlarını din zannederler. Bu hususta isabet edenler Allah'a koşanlar ve koşturulanlar işte veliler, müminler, sıddıklar, şehitler, nebiler gibi zümre zümre, fırka fırka kabiliyetlerine göre tasnif olur. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah hocam.
Her insan ebede kalmak ister ve ebedi olmak ister. Zulmederek hep halkın üstünde hak iddiasında olanlar firavunlaşır. Ebedi cehennem onları kesecektir. Bu mahlukat içerisinde hakkı gözleyip hakkı baş tacı edenlerse mümin olarak yükselir. Onlar da ebedi cennete giderler. Hepsinde gelecek, hepsinde ebede kalmak, hepsinde ebedi olmak duygusu vardır. Çünkü hepsinde ruh vardır. O yüzden de hepsi mesuldür. Mümin de mesuldür, kafir de mesuldür. Ona yazık canım, ne yapalım, kalbi mühürlüydü. Yoksa kalbi açılsaydı Allah'a ibadet etmez miydi gibi saflıklar yapmamak lazım. Bunu daha evvel anlattık ne manaya geldiğini. Şimdi burası böyle mi? Burası böyle. Şimdi başka bir mesele şu. Buradaki anlattığımıza göre. Yani Allah'a çok iştiyakı olan kişiler nasıl Allah'ın cemalini gördüklerinde hiçbir suale, hiçbir ihtiyaca hacet duymuyorlar. Tatmin oluyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gören kişiler de onun veçini gören kişiler de onlara, ona, o zat-ı aliye, duydukları muhabbetten dolayı hiçbir şeye meraklanmıyorlar ve kaygılanmıyorlardı. Sadece onu kaybedersek ne yaparız kaygısını taşıyorlardı. O zaman bir kişiyi görmekle beraber bütün suallerini unutmanın birinci karşılığı şudur. Çok sevmek.
Çok sevmek.
O kadar çok seversin ki maddi açıları da bunu uyarlayabiliriz. Ben o pek işin o tarafını bilmem. Yani kabiliyetim yok. Romanlarda okuduğum, okumam da roman da okumam. Ama herhalde bir insan bizzatı çok sevse dünyada, onu gördüğünde işini, gücünü, dersini, kitabını, hatta hastalığını, ağrısını, sızısını unutabilir. Var bunun örnekleri, öyle değil mi? Çok sevdiği için. Çok sevmekle beraber suallerinin cevabını alıyor. İkinci bir şey çıktı şu. Seni görmekle beraber sualle, kendisini görmekle beraber bütün suallerin cevabı alınan bahtlı kişi. Seni gören bir insan hiçbir şeye ihtiyaç duymaz manasına gelen sözün bir başka özelliğinde hatırlarsanız şöyle bir misal vermiştik. Bu insandaki nura işarettir. Nurun uyanması, nurun ortaya çıkmasıdır. Nasıl? Nur nasıl oluyor da her türlü suale cevap veriyor? Bunu işte burayla yine aynı eski misali anlatacağım. Şimdi biz buradayız Mustafa Bey. Tabii yayında olduğumuz için kapatamıyoruz ışıkları. Eski tabirle dindiremiyoruz. Fakat bunu bendeniz bazı konuşmalar yaptığımda tatbik ediyorum salonda. Işıkları kapattırıyorum, tekrar açtırıyorum mesela göstermek için. Şimdi buraya geldiniz, tamamen karanlık. Bir sürü sualiniz olur. Bu acaba üstünde yürüdüğüm ne? Ben nerede oturuyorum? Bu böyle bir elimle bir kitap geliyor ama bu kitap kaç cilt acaba? Bunun devamı var mı? Ne kitabı bu? Üzerindeki şey şu, mermer mi? Başka bir şey mi? Sesim yankılanıyor, kubbe nedir? Duvar nedir? Kaç metrekare? Bir sürü soru. Ama şimdi bak size bu televizyondaki arkadaşlara da. Bunu ben konuşurken bile bunları lüzumsuz görüyorlar.
Eyvallah.
Neden? Gören insan için lüzumsuzdur tabii. Fakat şöyle bir şey oluyor. Ben bu kadar sualim, bu kadar bir şeyim olmasına rağmen birisi bana sesleniyor. Diyor ki, Fatih, biraz bekle. Eğer sen gerçekten öğrenmek istiyorsan, sana bu soruların cevabını verecek olan adam gelecek. Yani verecek olan kişi gelecek. O kişi geliyor, bir ışık yakıyor. Bir ışık uyandırıyor burada. Bu avizeyi uyandırıyor ışığını. Her yer aydınlanıyor. Bu kişi yaptı diyorsunuz, karşıdaki insanı görüyorsunuz. Bu kişi sizi nurlandırdı. Şimdi ona diyorsun ki merhaba, başımın tacı. Sabrettim, seni bekledim, iyi ki geldin. Sen geldin, benim sıkıntılarım bitti. Sen geldin ya, sorun vardı hani senin, burada gizli bir şey var. Hadi bakalım sor. Yok, sen geldin ya, benim seni görmem bütün suallerimin cevabını bana verdi. Demek istediği zaman ne söyler? Bak buranın nuru gelince, elindeki kitabı, üzerinde yürüdüğün zemini, kubbesinden, tavanından, direklerine kadar. Hepsini gördün mü? Gördün. Suallerin bir ehemmiyeti kalmadı. Tek bir sual kaldı. Bir tek ihtiyaç kaldı. Ne? Ben bu kişiden nasıl ayrılmam? Bunu ben buldum artık. Nasıl ayrılmam? İşte o yüzden Allah'a dua edelim ki bizi edepte muvaffak kılsın derken buna işaret ediyor. Demek ki ikinci mana şu, bir kişi nasıl görülmekle suallerin cevabının hepsini verir? Tırırırt diye söyler mi? Alnında mı yazar cevaplar? Hayır. O kişinin gelmesiyle beraber nurlanır. Kalbinde o kişinin nurunu hissettiğinde, o kişiden aldığı nuru hissettiğinde kalbin içi aydınlanır. Birçok sual ehemmiyetini kaybeder. Esas sorulması gereken suali, esas şükredilmesi gereken nimeti ayan beyan görür. İşte burada ey likayı tu cevabı her sual müşkil ez tu hal şevet bi kıylu kal demesindeki bir sebep de bu.
Hocam bu
bir sual sormaya da hacet kalmaz. Şu neydi bu neydi demez çünkü görür.
Eyvallah.
Gösteren birisi, anlatan değil, gösteren birisi olması şartı var. Evet.
Burada yine bir remiz var hocam. Ben de sual soracağım müsaadenizle. Remizlerle burada anlatılıyor. Peki hani bunu pratik olarak hayatımızda, şimdi yaşadığımız şartlarda algılayabileceğimiz şekliyle örneklendirmek gerekirse, şimdi biz sualleriyle, olurlarıyla, olmazlarıyla yaşadığımız hayatın içerisinde de yine böyle bir şey yaşanır mı hocam? Yani bütün suallerin bizi terk ettiği, tek bir gerçek suale muhtaç olduğumuzu hissettiğimiz anlar yine olur mu?
Olmaz mı? Yani bendeniz bunu dünyevi aşklardan vesaireden anlatabilir miyim? Biraz da sanki oradan kazı oynatmak ister gibi bir haliniz var. Ben orayı açmayacağım. Fakat bunu daha evvel söyledim. Mesela bir Gönenli Mehmet Efendi 14 sene kendisinin huzurunda fasılalarla beraber, kendisini tanımam 14 sene kadar bir hayatımda bir zaman dilimine tekabül eder. En azından bu 14 senenin son 7 senesi çok dolu dolu, Hoca Efendi'yi çok birçok defa görmekle geçmiştir. Biz sualimizin cevabını alırdık. Sormadan alırdık. Yani ne konuşulacak? Neyi merak ediyorsanız? Yani üzerime siyah mı giyeyim, mavi mi giyeyim? Ha böyle bir tuhaf bir soru bile olabilir. Yekten söylerdi. Mavi iyidir derdi mesela. Mavi giymek iyidir evladım derdi. Daha sormadan. Bir de kendisini gördüğünüz an, hani sorunların bitiyor diyor ya şimdi yeni nesil. Unuturdunuz. Yani para derdiniz var, işte okulda kırık notunuz var, işte başka sıkıntılarınız var. Ne bileyim farklı farklı gaileler. Bizim de kendimize göre bir imtihanlı hayatımız var. Herkesin imtihanı kendine göre. Beni üzecek, sarsacak şeyler yaşadım. Fakat Hoca Efendi'yi gördüğünüz an karşınızda böyle kalırdınız. Hiçbir sıkıntı hissetmezdiniz. Bir de üstüne üstlük suallerinizin birebir cevabını alırdınız. Gönenli Mehmet Efendi, bendeniz bunu yaşadım. Aşağı yukarı başka birkaç zatta da bunları yaşadım. Onlar benim kendi mahrem hayatımda kalsın.
Eyvallah.
Çok da lazım değildir. Bu arada hiç sorun yokken sorun yaşadığım şeyler de oldu. Onlar ayrı bir şey. Fakat şöyle bir misal vereceğim. Kabe'ye gidenler bunu çok iyi bilir. Kabe'ye gidildiğinde adamın ne kadar derdi olursa olsun, ben Kabe'ye gideceğim, ağlayacağım, borcumdan kurtulacağım, ben Kabe'ye gideceğim, çocuk isteyeceğim Allah'tan diyenler bile Kabe'ye gelirler, Kabe'yi görünce bütün hacetlerini unutuverirler. Müşkilleri çözülüverir.
Eyvallah.
Şimdi bu Kabe. Efendimiz buyuruyor ki Kabe için, bir müminden daha eftal, faziletli değilsin diyor. Allah için birbirimizi sevdiğimizde değil veli bir insan, bir mümin kardeşinle bile görüşmek sıkıntını bertaraf eder. Bir de bir söz vardır, bunu daha evvel zikretmiştik. Sıkıntılar paylaştıkça azalır. Sevinçler paylaştıkça çoğalır. Mesela üzüntülüsünüz. Dertleşelim şimdi. Üzüntü konuştukça hafifler. Falanca da geldi, filanca da geldi. Abi böyle oldu. Vah vah abi şudur budur konuşursun. Azalır. Azalmaya başlar. Ama sevinçlisin. Sevinçli bir haber şey yapıyorsun. Bir düğün dernektesin. İşte çocuğunun bir şeyi var, sünneti var. İşte falancanın bir güzel bir mezuniyeti var. Şimdi o abi şu cemiyetimiz var vesaire. Birisi telefon açıp da Allah mübarek etsin diye sevincine sevinç katar. Sevinçli hadiseler paylaştıkça çoğalır. Hüzünlü hadiseler, sıkıntılar paylaştıkça azalır diye de bir kaide vardır.
Eyvallah.
Dolayısıyla kendisi Kabe gibi olmuş. Çekim merkezi. Sıkıntıları çekip dışarıya feyiz veren insanlarda da biz bunu görürüz. Şimdiki neslin buna taktığı ad şey efendim, pozitif enerji. Bunlara pozitif enerji diyorlar. Pozitif enerji olarak da düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi buradan 64. beyte geliyoruz. Tercümanı her çimara der dilest. Evet, der dilest. Evet, dilest şeklinde, der dilest, failun şeklinde olmuş, der dilest. Destgiri her ki payeş dergilest. Birisi ki dilest, birisi ki Gilest olarak geçiyor. Ne demekmiş? Ahmet-i Metin Şahin hocamızın çok güzel bir tercemesi var biliyorsunuz. Manzum tercemesi. Eyvallah. Hocamızın diğer kitabında ben Deniz müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Şöyle bir göstermiş olayım. Bilmiyorum arkadaşlar çekiyor mu? Bu Ahmet Metin Şahin hocamızın şeydir efendim. Mesnevi manevi de geçen kitabıdır. Çok güzel hikaye tarzında hepsini gayet hoş bir şekilde hocamız derc etmiştir. Ellerinden öpüyoruz kendisini. Onu da hatırlatmış olalım. Çünkü biz bu programlarda daha evvel de söylediğimiz gibi şeydir. Yani üstadlara hizmet eden insanları, kıymetli üstadlarımızı tanıtmak mesuliyetini üzerimize almış durumdayız. Hemen bir onun şeyini okuyayım, manzum tercümesini.
Eyvallah. Sonra bir aramız olacak hocam.
Evet. Kalpte mevcut sırların sen tercüman, batsa kim balçıkta sensin kurtaran. Böyle hitap ediyor padişah. Akıl kalbe böyle söylüyor. Akıl nurlanmış olan kalbe diyor ki, ey Allah tarafından gönderilen tabip, sen kalbimizdeki sırların tercümanı, çamura saplanıp kalmış bocalayan kimselerin yardımcısı ve arkadaşısın. Akıl çamura düştüğünde, akıl nefsiyle bulamaç haline geldiğinde onu oradan kim çıkartacak? Hem aklı bilen, hem balçığı bilen, nefsi bilen bir cevher çıkartacak. Nedir o?
Az sonra. Devam edelim. Efendim az sonra. Az sonra devam edeceğiz inşallah. Efendim işte bu yolculukta uğranılan duraklar bunlar. Yani az evvel dinlediğimiz işte kavram olarak belki hayatımızda çokça tekrarladığımız, çok tekrarlasak bile hatta manasıyla algılamaya çalışsak bile bu cihetinden de görmeye çalıştığımızda belki daha kalıcı olacak zihinlerimizde, gönüllerimizde. İşte o kavramlardan biri sabır. Sabırla yürünen yolda işte bu duraklardan biri de bu.
Efendim bakın, nefis terbiyesi, eğitim vesaire, bunların hangisi olursa olsun, hatta bakın nefsani alışkanlıklarımızı bile biz tekrarla kazanırız. Tekrarla kazanırız. İnsanın bilinçaltı veya şuuraltı neyse artık, herkes bir şey söylüyor. Neticede maksud olunan şey belli. Devamlı terkin isteyen bir varlığız biz. Yani devamlı duymaya ihtiyacımız var. Yoksa öyle olsa bir kere la ilahe illallah derdik, hayatımızın sonuna kadar yaşardık. Çünkü devamlı değişen, hiç yerinde durmayan, kevni fesat olan bir alemdeyiz. Bir, iki, biz de hiçbir zaman aynı yerde durmuyoruz. Daima terkin lazımdır. Bir ürünü satmak için bile devamlı onun reklamını çıkartırlar.
Eyvallah.
Değil mi? Reklam aralarımız falan oluyor. Neden? Buna ihtiyacı vardır. Efendim bir insan sabır, edep. Yani bu lazımdır. Allah, peygamber ahlakı. Bunlar niye çok söyleniyor? Aynı şeyler söyleniyor. Hayır, öyle değil. İnsan buna muhtaçtır. Bir kere söylense yeterdi yoksa. Bir kere de yetmiyor. Onu hemen öğütüyor. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Ekmek demekle insan doymaz. Fakat ekmek demeden de ekmek alamaz. Bunların ikisini iyi anlamak lazım. Efendim çok edepten bahsediyorsunuz ama mühim olan yapmak. Şimdi mühim olan yapmak ama söylemeden de yapılmaz ki. Hem söyleyecek hem yapacak. Arz edebiliyor muyuz? Allah Allah Allah diyorsun. İşte zihnen de ruhen de tatmin olman lazım gibi bazen örnekler verirler. İşte bir adam ekmek dese de hiç yemese doyar mı? Doymaz ama doyup ekmek alabilmesi için de ekmek demesi lazım. Anlatabiliyor muyum?
Estağfurullah.
Şimdi bir de çok güzel bir ifade kullandınız. Programı açarken, daha doğrusu bu bölümü açarken dediniz ki işte bunlar. Yani yol bu. Evet. İşte edep, sabır, kanaat vesaire gibi bunları aldığımızda seyr-i sülukun, bunlar adeta yol atları, cadde isimleri, kavşak atları. Yani sırat-ı müstakimde gidiyorsun. Sabır yok mu? Yanlış bir yolda gidiyorsun. Bir yere saptın sen. Hani derler ya, yazmıyor mu ya E5 karayolu? E5 Karalı yazmıyorsa farklı bir yere girdin o zaman. Havalimanını göstermiyorsa ayrı bir yere gidiyorsun o zaman. Aynı bunun gibi. Sabır yok mu bu işte? Aa, yanlış. Allah Resulü'nün ahlakı yok mu? Aa, bir dakika. Sen yolda gittiğini düşünüyorsun ama bu yol değil. Seyri sülük bu değil. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah. Estağfurullah.
İlim yok mu burada? İrfan yok mu? Allah korkusu yok mu? Mümin kardeşine saygı yok mu? Yok, yanlış bir yerde gidiyorsun sen. Ama olur mu canım, işte yazıyor ya kocaman üstünde. Biz bunu söylüyorlar ama emaresi yok. Alameti yok. Arz edebiliyor muyum? Şimdi bu çok mühim. Şimdi dedi ki, az sonra dedi ki, onu vaat ettiğimizi konuşalım 3. bölümde. Yani siz oraya atıfta bulunmadınız. Onu biz vaat ettiğimiz için rahatsınız tabii. Kalp geldi şimdi. Tabip kalbe işaretti. Kalp olmadığı zaman akılla ben bu işi idare ederim dese. Şimdi padişah cariye hikayesini remizleriyle konuşursak bu beyitte. Ey Allah tarafından gönderilen tabip, sen kalbimizdeki sırların tercümanı, çamura saplanıp kalmış bocalayan kimselerin yardımcısı ve arkadaşısın diye hitap ediliyor. Bunu padişah olan akıl yerine koyarsak, aklı maat ne kadar ahirete de inansa, ne kadar hesap vereceğinde inansa, nefsani arzular, zaaflar, efendim heva hevesi, ruhunda arayıp bulamadığı fakat bir şekilde tatminini istediği duygular, bunlarla nasıl baş edecek? Akıl bunun içinden çıkamaz. Akıl kendine göre bir şeyler yapar ama neticeyi alamaz. Aşkını tazeleyemez. Mustafa Bey, gideceği yerde, gideceği yer olarak ahiret diye baktığımızda burası boş bir ev değildir. Bu ahiret yurdunun sahibi, bu dünyada bize kendisini göstermeyen, sizi orada bekliyorum, buluşma yerimiz orası deyip, bize her günde o buluşmaya hazırlayan Allah, kendi cemalini gösterecektir. Orası boş bir yer değildir. Orası Allah'la dopdolu, Allah Teala'nın tecelliyatıyla dopdolu, perdesiz, nikapsız görebileceğimiz, hangi nikap perde? Allah'ta değil perde, perde bizde. Perdelerimizin kaldırılıp bütün güzelliğin en güzel şekilde görüleceği makamdır. Bir insan aklıyla hayır hasenat yapabilir. Aklıyla kullanarak benim şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım diyebilir. Eğer aşk yoksa, maşukuyla bir muhabbet tazelemediyse, bu aklı bu insanı kamil noktaya getirmekte muvaffak olamaz. İlla akıl ne kadar ulvi olursa olsun, nasıl gökyüzü yerle izdivac etti, nikah oldu da bu alem zuhura geldi, akıl da kalple kendisi bir şekilde buluşacak, izdivac edecek adeta, o zaman meselesini halledecek, marifet meyvasını görebilecek. Akıl nurla alakalıdır. Hiçbir mana veremez. Sevgilerle, sevgiyle alakalı bunlara mana veremez. Fakat insan sevgisiz yaşayamaz. Çünkü daha evvel söyledik, ilk programlarda hatırlayın. Hayvanda, melekte, şeytanda aşk yoktur. İnsanda aşk vardır. Nefsani olanda da sevgi vardır. Şehevi olan şekliyle, isterse ruhani olsun, insan mı? Bu insanda ruh, nefis, akıl ve aşk vardır. Akıl meleklerle ortaktır. Şeytanda da akıl vardır. Hayvanda akıl yoktur, nefis vardır. İnsan nefisle hayvan arasında bir ortaklığı vardır. Hayvanın aklı kendi maişeti için yeter, insanın aklı farklıdır. Fakat hiçbirinde olmayıp tek insanda olan şey aşktır. Sahibine karşı erişmek arzusunu yaşamak. Kendi benliğini bile feda edip, demin o hani kalbinde yer verdi, aşka yer verir gibi dedik ya, kendim bile, ben bitsem bile maşukuma ulaşsın tek. Benim nefesim ulaşsın. Ben ulaşamasam da niyetim ulaşsın. Ben niyetim hiçbirine ulaşmasa bile o razı olsun, yeter bana diyebilmek için bir insanın akıldan öte bir cevhere, bir saike ihtiyacı olması lazımdır. O da açtır.
Eyvallah.
İşte burada akıl padişah, aklı mat, aşkı barındıran kalbe diyor ki, ey yolumuzu şaşırdığımızda bize yol gösteren, çamura saplandığımızda, nefsani arzularla karma karışık debelendiğimizde bizi çamurdan çıkartan arkadaş, hoş geldin, safa geldin diyor.
Eyvallah.
Ve sırların tercümanısın. Nefis de aslında bunu istiyordu. Heh, yok yok, ben bundan razıyım, ben bunu istiyorum diyecek noktaya gelir nefis de. Ruh da bunu istiyordu. Akıl da bunu istiyordu. Hepsi bu kalbi istiyordu. O yüzden padişah diyor ki, hepsi seni ister. Sen bizim tercümanımızsın diyor. Padişah makamındaki, padişahla anlatılan akıl bu hakkı teslim ediyor. O zaman hepsi onu istediğinde ne olmuş oluyor Mustafa Bey? Bütün parçalar birleşiyor. Yani ne oluyor? Tevhid oluyor. Akıl ancak, bunu söyleyeyim ya, uzatmazsam.
Estağfurullah.
Uzatıyor muyum?
Estağfurullah hocam.
Akıl ancak kendi dairesindeki şeyleri tevhid edebilir. Kendi dairesinde. Hakkı tevhid edemez. Hakkı tevhid için Allah'tan gelen bir enerji lazımdır. Allah'tan gelen bir nur lazımdır. Hakla tevhid olabilmek için, hakkı halkın tevhid edebilmesi için kalp lazımdır. Daha acayibini söyleyeyim mi size, vaktinizi almazsa? Bütün mahlukat, melekleri, hayvanatı, mevcudatı hepsi insanla tevhid eder. İnsan tevhid makamındadır. Neden? Yegane aşk sahibi insandır. Yegane kalp sahibi de insandır. Anlatabiliyor muyum acaba?
Estağfurullah.
Bir misalle açayım mı bunu?
Buyurunuz, buyurunuz hocam.
Allah Teala'nın kainatı yaratmasında murat kendi güzelliğinin bilinmesi, kendine ibadet taat edilmesiydi. Kendine ibadet taat edilebilmesi onun Allah'lığının bilinmesinden ibaret değildir. Bilgi muhabbetle beraber imana dönüşür. İman olmazsa ibadet olmaz. İbadeti gerçekleştiren abd, ruh ve cesetten ibaret olan mahluktur. O da insandır. İnsanda kalp olduğu için, aşk olduğu için bütün kainat, bütün mahlukat bir imanlı insanın etrafında vücut bulur.
Eyvallah.
Meyvesi o vücuda girdiği zaman zakir olur. Hayvanı o vücutla irtibata geçtiği zaman makbul olur. Onun kursağından geçtiği zaman zakir olur. Hayvanın üst dereceye çıkması nasıl olur? İnsanın kursağından geçmesiyle olur. Hazreti Mevlana der ki, hayvanın bile bak dikkat et, insana yakın olanları makbuldür ve pahalıdır der. Bir ejderha, bir yılan. Bugün bir yılana para ver, bir kobra yılanı alalım sana desek. Ne kadar para verirsin? Yani yerine gittiğinde veya almaya kalktığında 30 lira 40 lira bir şeydir en fazla. Çok affedersin, bir öküz almaya kalk 3 milyar para verirsin. Eyvallah. Her yer öküz doludur halbuki, affedersiniz Ayşe, huzur der. Dağlar taşlar da var, hayvan doludur. Hazreti Mevlana acayip bir şey yapar. İnsandaki sırla alakalıdır bu der. Hayvanın bile insana yakını kıymetlidir. Hayvanın bile insana yakını kıymetlidir der Hazreti Mevlana. İnsandan uzak olan aslan da olsa para etmez der. 500 liraya 500 milyonu aslan alırsın. 500 bin TL 500 liraya yeni tabirle. Ama 500 liraya bir sığır alamazsın. 5 milyar vermen lazım. 5 bin TL vermen lazım. Neden? İnsana yakınlıkla rağbeti artar.
Eyvallah.
Bu Allah'ın bir sırrıdır der. İnsana ne yakın olursa, insanla ne alakalı olursa o değer kazanır. Sadece ekiyorsun, biçiyorsun. Tarlanın, arazinin fiyatı ayrıdır. Orada bir insan oturacaksa arazinin piyasası bile fırlar. Ne kadar acayip. Şu kadar bir toprağı, alelade bir toprağı almaya kalk, parasız verirler sana. Kabir almaya kalk, dünyanın parasını verirsin. İnsan girdiği için kıymetlidir içine. Bu bir sırdır. Efendim, insanların rağbetiyle, bilinmesiyle alakalı. Hayır. Bu Allah Teala'nın sırrının yoğunlaşmış şeklidir. Biz onu madde zannediyoruz. Eyvallah. Aslında mana yatar.
Eyvallah.
Dolayısıyla ilim yoluna giden bir kişiye, hadis-i şerifte geldi, melekler kanatlarını serer yoluna. Karıncalar yuvasında dua eder. istiğfar ederler onun için. Denizdeki balıklar bile ya Rabbi bu kişiyi affede diye dua ederler diyor. Neden? Rızaya erişmek için atan bir kalbe bütün mahlukat aman ya Rabbi biz onun sayesinde yaşıyoruz derler. Rızadan düşen bir adam da mahlukatın da insanlığın da başına beladır. O yüzden ya Rabbi onu helak eyle diye dağı taşı o adama beddua eder. Kalp içindir hepsi. Hepsi kalpte toplanır.
Kıyamette daha belki konuşmalarda geçtiği üzere hocam. Kıyamette öyle mi kopacaktır o halde? Öyle bir kalp yoksa.
Böyle kalpler bulunmadığı zaman Allah demenin bir ehemmiyeti olmayacak. Allah Allah diyen olduğu müddetçe kıyamet kopmayacak. Neden? O Allah diyenin bir kalp sahibinin olması lazım. Yoksa bütün kurt kuş şu o üstünde durduğumuz her şey Allah diyor. Hepsi zakir. Hepsi kendine göre ama kalbi yok. Kalple aşkla bunu tek söyleyen varlık insandır. İnsan mevcudatın gözünün bebeğine baktığı zattır. Edepli olan bir kalbe de Allah bakar. O yüzden de onun kıymeti daha farklıdır tabii.
Evet. Eyvallah.
Bunu söylemiş olalım. O zaman ne oluyor? Sırların tercümanı oluyor. Hayvan da sırrını orada buluyor. İnsan da sırrını orada buluyor. Melek de sırrını orada buluyor. Resulullah miraca çıktı. Melekler şehadet makamına erişti. Ondan evvel eşhedü demiyorlar. Eşhedü en la ilahe illallah Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkışıyla beraber melekler gördü. Sahibi kalp olanlar müşahede makamıdır. Neden? Onların kalbi Allah'ın müşahadesine açıktır. Allah'ı müşahede eden Allah'ı müşahede etmek mümkündür. Bunlar onlarca ayetle anlatılabilir. Şimdi oraya girmiyoruz. 65. beyt.
Eyvallah.
Merhaba ya Müçteba ya Murtaza İntegab ca'el kaza dâkel feza. Mesnevi Manevi'de nadir olarak geçen, yani bendenizin tespit ettiği yüzü bulmuyor. Yani yüz civarında aşağı yukarı Arapça beyitler vardır. Bu onlardan biridir. 65. beyit. Merhaba ya Müçteba ya Murtaza İntegab ca'el kaza dâkel feza. Sonra devam ediyor. İkincisi de 66. beyit de Arapça. Müsaade ederseniz.
Estağfurullah.
Ente mevlel kavmi men la yeştehi kat rada kella le illem yentehi. Evet. Buradaki rada'ya baktım da burada rada değil yani datta değil dalla yazılan şekliyle. Nedir burada? Böyle söylüyor. Şimdi sabretmekle nasıl merhamete erdiyse hatırlıyor musunuz? Allah Teala'ya ağladı. Ya Rabbi biz yolumuzu yine şaşırdık. Yolumuzu bu şekilde yaptık. En küçük nimeti bile dünyada hükümdarlık olan Hazreti Allah yolumuzu şaşırdık. Bize merhamet et dediğinde Allah Teala ona neyle karşılık verdi? Rehberlik yapabilecek olan zatı gönderdi.
Eyvallah.
Ne demiştik? En büyük nimet kendisine rehbere kavuşabilmektir. Biz hepimiz çok şanslıyız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir rehberimiz var. Çok şanslıyız. Anne babamız Müslüman. Çok şanslıyız. Allah'ımıza binlerce kere şükür. Hocalarımız var, üstadlarımız var. Şurada şu kabrin bulunması bile bizim şansımızdır. Biz mozole içerisinde, mermerler altında, efendim neydi belirsiz bir mekanda, yok taputlara böyle süslenerek konulmuş bilmem neye bakan, ölüsüne bakan bir şey değiliz. Biz böyle manasına bakıp türbesinde bile bakıldığında cenneti hatırlayan, bize cenneti hatırlatan ecdadı olan bir milletiz. Elhamdülillah.
Elhamdülillah.
Çok büyük bir nimet bu. İşte bu zat da dikkat ederseniz her sualin cevabı senin cemaline bakmakla, hiç sormadan cevabını aldığın, cemalini görmekle aklında hiçbir soru bırakmayan kişi dedi. Dikkat edersen ne cariye konuştu, ne sıkıntısından bahsetti, başıma neler geldi diye dert anlattı. Aynı zamanda Hazreti Mevlana bize edebi anlattıktan sonra bir başka şeyde ne yaptı? Fiilen gösterdi. Dedi ki, edepliysen eğer, nasıl ki Musa Aleyhisselam'ın İsa Aleyhisselam'ın huzuruna gidenler sofra istediler, sonra beğenmediler. Dediler ki bu sofrada işte şu var, bu var veya yiyinti var. Bak dikkat edin Mustafa kardeşim. Kıymetli seyircilerimizde ne olur biraz sabretsinler. Musa gibi bir zata geldiklerinde zaten yemek istemekle edepsizlik yapmışlardı onlar. Onlar o edepsizliklerini devam ettirerek taşkınlıkta bulundular. Başlangıcı kötüydü. Niyet hayır, akıbet hayır. Niyetleri bozuk olduğu için sonda da bozukluk çıktı. Bize de Hazreti Mevlana nasıl misal veriyor? Rızayı uygun, seni rızaya kavuşturacak bir yola gidiyorsan, bir ilim tahsil ediyorsan, sadık bir bende olarak devam ediyorsan, artık orada maddi bir şey kovalama. Maddi bir şeyi isteme. Neden? İşte edepsizliktir bu. Hem bunu anlattı, sonra da padişahla misal verdi. Temiz, nedamet duymuş, peşiman olmuş bir padişahın kalbin karşısında, yani aklın kalbin karşısında nasıl tavır takındığını, padişahın da hekim karşısında nasıl tavır takındığını gösterdi. Onu metüsena etti. Kendi derdini anlatacağına onu parlattı. Sorularını artıracağına ışığı artırdı. Metüsena ile ışığı artırdı. Çünkü o ışık ne kadar ziyadar olursa o kadar sualini çözecek. Anlatabiliyor muyum
Estağfurullah.
Acaba?
Estağfurullah. Estağfurullah hocam.
Ve dedi ki, merhaban ya müçteba, ya murtaza, intagabca el kada da kal faza. Hoş geldin, merhaba. Ey Allah'ın seçmiş olduğu, icabet edilen, sözüne de icabet edilen ve tercih edilen zat ve mürtaza, razı olunan kişi, hoş geldin. Şayet sen kaybolursan, intagab, sen gayb olursan, şayet ca'el kada da'akal feza, sen kaybolursan işte o zaman bizim başımıza bela gelir. Yani sen bizim için verilmiş bir sadaka gibisin, sen bizim için bir sipersin, sen çekilirsen hemen isabet almaya başlarız. Ca'el kaza, nefsimizi tercihimizden dolayı başımıza gelecek olan şey hemen gelir. Ama sen başımızdayken hak etsek bile gelmez. Neye benziyor bu? Sen içlerinde olduğun müddetçe ben onlara azap etmem. Eyvallah. Ayeti kerimesini hatırlattı değil mi bize?
Eyvallah.
Ey Murteza, ey Müçteba, sen bizimle olduktan sonra biz nefsani hareketler bile yapsak sana tabi olduğumuz müddetçe korunuruz. Ama sen olmazsan alan geniş, buyurun hadi bakalım yürüyün. Hayır, fezada bile olsak feza bize dar gelir. Bu uçsuz bucaksız alem sen kaybolursan arada sıkıştırır, bizi mahveder. Evet. Ne kadar vaktimiz var?
Hocam veda edecek kadar.
O zaman ben Deniz bu manayı feda edemeyeceğim.
Estağfurullah.
Merhaben ya Müçteba ya Murtaza diyerek burada kalalım. Çünkü çok güzel bir bahis var. Burayla alakalı inşallah konuşalım.
İnşallah. Kıymetli seyircilerimiz, şöyle görünce bütün suallerimizin cevap bulduklarıyla beraber olmanız, onlardan hiç ayrılmamanız duasıyla önümüzdeki hafta Mesnevi ile İlahi Aşk programında huzurlarınızda olacağız. Hayırlı geceler, hayırlı haftalar.